家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Ocak 2020 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya stüdyomuzda konuğumuz olacak. Ekonomi bugün ikinci konu başlığımız olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeleri ise Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz'a soracağız. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti ABD ile İran'a itidal çağrısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İranlı General Süleymani'yi öldürmesiyle oluşan gerginliğin azaltılması gerektiğini belirterek itidal çağrısında bulundu. Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. Süleymani'nin öldürülmesinin bölgemizin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri kaygıyla takip ediyoruz. Çünkü bu iş burada bitmeyecek. Bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacak. Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Orta Doğu'yu sürekli olarak adeta kan gölü haline getirilmesi için ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar. Bu gerginliğin kontrol altında tutulması, azaltılması, diplomasi usulüyle geride bırakılması için Türkiye olarak ciddi gayretler gösterdik. İtidalli ve serin kanlı hareket edilmesi yönündeki telkinlerimizi her vesileyle dile getirdik ve buna da mecburuz. Çünkü işin bir yanında da biz varız. Krizin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerinde Irak olarak seçilmiş olması manidar diyor Hürriyet gazetesi yaptığı haberde. Libya'ya Mehmetçik peyderpey gidiyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk askerinin Libya'ya gönderilmesiyle ilgili olarak Erdoğan şöyle konuştu. Askerimizin oradaki görevi koordinasyon, harekat merkezinde bir kor generalimiz bulunacak, o süreci yönetecek. Şu anda zaten peyderpey gidiyorlar. Muharip güç bizim askerimiz içinden değil, farklı ekiplerden olacak. Amaç meşru hükümetin ayakta kalması diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti İran için güç testi. Süleymani'nin ölümünün ardından dünya İran'ın vereceği karşılığa kilitlendi. İran uzmanı Mehmet Koç, Tahran'ın 30 yıllık asimetrik gücünün etkisi ölçülecek dedi. 20 yıl İran'da yaşayan İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç, Milliyet'e konuştu. İran'ın Süleymani'nin cenazesi ve yas sürecinde misilleme üzerine çalıştığını belirten Koç, İran şu anda sonuçları bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a savaş açmayacağı ama Süleymani'nin öldürülmesinin de altında kalmayacağı bir eylemi tasarlıyor dedi. Herkesin verilecek karşılığın ardından yeniden durum değerlendirmesi yapacağını söyleyen Koç, çünkü İran'da o savaşın kaybedeni olacağını, Amerika Birleşik Devletleri de İran'a savaş açarsa bölgede İran'ın tüm güçlerini vurması gerektiğini biliyor. Gelinen nokta İran'ın 30 yıl önce hayata geçirmeye başladığı asimetrik doktrinin caydırıcı olup olmayacağını gösterecek diye konuştu. Ve hemen manşetin üstünde itidal dışında çözüm yolu yok başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve Ruhani'ye çağrı demiş Milliyet gazetesi. CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani suikasti ve Libya konusunda değerlendirmelerde bulundu. O akşam Trump'la bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Haberi alınca şoke olduk, gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması için ciddi gayretler gösteriyoruz. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim, Trump'a gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Libya'ya asker konusunda ise bizim askerimizin Libya'daki görevi koordinasyondur. Oradaki harekat merkezinde süreci ilerletecek. Askerimiz peyderpey gidiyor. Muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Ayın 8'inde Putin geliyor. Wagner güçlerini konuşacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yerli otomobille ilgili ise tasarımı heyecan vermişti. Lacivert olan şu anda favorim. 2022'de bu işin tamamı olacak. Halkımızın da rahatlıkla alabileceği bir fiyat olacak diye düşünüyorum. Kanal İstanbul'un planlaması yapıldı. Amacımız yap, işlet, devret. Olmazsa milli bütçeden yaparız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesinin manşeti şehitler ölmez, vefamız bitmez. Türkiye şehitlerini unutmadı, unutmayacak. Sarıkamış şehitleri 105. yılında, şehit polis Fethi Sekin 3. yılında kar altında Türk bayraklı yürüyüşlerle anıldı. Kars Sarıkamış'ta 105 yıl önce harekatta donarak şehit olan Mehmetçikler için dün -10 derecede saygı yürüyüşü yapıldı. Sabah yola çıkan vatandaşlar tekbir ve salavat getirerek kar altında kilometrelerce yürüdü. Allahu Ekber dağlarındaki toplanma alanında şehitler dualarla ve saygı atışıyla anıldı. İzmir'de 3 yıl önce PKK'lı teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, Elazığ'ın Doğancık köyünde yürüyüşle ve mezarı başındaki törenle anıldı. Şehidin babası Zeki Sekin, "Kalbi paslanmış hainlere sesleniyorum, biz ölmedik siz öldünüz, biz bitmedik siz bittiniz" dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti din savaşı mı? Süleymani suikasti dünyayı diken üstünde tutarken Trump, İran saldırırsa 52 İran sahasını hedef alırız. Bazıları üst düzey ve İran kültürü açısından çok önemli diyerek krizi yeni boyuta taşıdı. Cami ve türbe gibi mekanların da bombalanacağını akla getiren bu sözler, Amerika Birleşik Devletleri din savaşı mı başlatıyor yorumlarına yol açtı. Trump'ın 52 rakamının 4 Kasım 1979'da Tahran'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde rehin alınan 52 Amerikalıyı temsil ettiğini söylemesi bir diğer sembolik gönderme oldu. Trump bu provokatif ve tehlikeli açıklamayı evanjelik Hristiyanların Miami'deki dua seansına katıldıktan sonra yaptı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'ın bu tehdidine kültürel alanları hedef almak savaş suçudur cevabını verdi. İran Haberleşme Bakanı Charomi, Trump'ı Moğollara benzetip çok yakında tarihi öğrenecek yorumunu yaptı. İranlılar da camiye intikam anlamına gelen kırmızı bayrak çekerek dini ve tarihi sembolleri öne çıkarıyor demiş Yeni Şafak gazetesi. İran sokakta diyor bir başka başlık. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat'ta insansız hava aracı saldırısıyla öldürdüğü Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan dev kalabalık ABD'ye ölüm sloganları attı. Süleymani için Tahran, Kum, Meşet'te de törenler düzenlenecek diyor gazete. Bir de Irak Meclisi'nden önemli karar başlığı var. ABD'ye çık dediler. Irak Meclisi Bağdat'ta Süleymani'yi öldüren Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Şii milletvekilleri oturumdan önce Amerika dışarı sloganları attı. Oturuma Sünni ve Kürt gruplar katılmadı. Yeni Akit gazetesinin manşeti 200 yıllık nekahat dönemi bitti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Libya tezkeresi başta olmak üzere gündemdeki önemli konuları Akit'e değerlendirdi. Akdeniz'in güvenlik ve huzurunun Türkiye'nin istikrarını doğrudan ilgilendirdiğini ifade eden Topçu, Akdeniz'le hiçbir sınırı olmayan ülkeler bile operasyonel hal almışken Türkiye olan biteni izleyecek değildir dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti kimsenin gözyaşına bakmayız. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Karademir. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı bize. Hiç gözünün yaşına bakmayız. Birisi yanlışa bulaşmışsa her türlü yanlışı kastedebiliriz. Müdahale etmek boynumuzun borcu dedi. AK Parti'nin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, teşkilatların partinin omurgasını oluşturduğunu kaydederek 7. Olağan Kongre sürecinde oluşacak olan kadroların partiyi 2023 seçimlerine taşıyacağını söyledi. AK Parti'de kongre süreci öncesinde yaşanacak değişime işaret ederek değişimi topluma hissettireceğiz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız AK Parti'nin temel söylemini, yaklaşımını ve koyduğu yeni hedefleri katıldığı il kongrelerinde kademeli şekilde açıklayacak dedi. Türkiye gazetesinin manşeti un var, şeker var, helva yapsana. Bir özel haber var Türkiye gazetesinde. Devlet birçok kanaldan olduğu gibi İşkur vasıtasıyla işvereni rahatlatacak teşvikler sunuyor. Ancak patronların %55'inin desteklerden haberi yok demiş gazete. Akşam gazetesinin manşeti karşılık verilir kaygılıyım. Başkan Erdoğan, İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesini kaygıyla takip ettiklerini söyledi. Bu gerilim tüm tarafların zarar göreceği noktaya gelmeden kontrol altına alınmalı. Diriliş Postası'nın manşeti: darbeci Hafter'in Libya'da geleceği yok, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini içeren tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin izleyeceği Libya politikasının Diriliş Postası'na anlatan Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Profesör Doktor Emrullah İşler, Libya'da Hafter'in siyasi bir geleceği yok, Hafter gibi düşünenlerin Libya'da bir geleceği olmayacak dedi. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti: Semboller Savaşı. ABD-İran geriliminin savaşa dönüşmeyeceğini kaydeden uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in güvenliği için Orta Doğu'da mezhep çatışması ister, İran ise en fazla sembolik bir misilleme yapar dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Abdülbaki Açıkgöz hattımızda bizi bekliyor. Abdülbaki Açıkgöz, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Ankara'nın gündemi oldukça yoğun bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonla görüşecek. Gündemde tabii ki İran, Irak ve Berlin zirvesi olacak. Saatler 13.30 gösterdiğinde MİT Başkanlığı yeni binasına taşınıyor. Ankara'nın Bağlıca semtinde MİT Başkanlığı'nın yeni binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak saat 13 itibariyle ve bu açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katılacak. Bundan sonra MİT Başkanlığı yeni binasında hizmet vermeye devam edecek. AK Parti'de kurul toplantıları da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılının ilk MKYK ve MYK toplantısına başkanlık edecek bugün itibariyle ve MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik o gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak ve bu toplantı yılın ilk AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısı olacak. Yarın ise ilk kabine toplantısı yapılacak, yeni yılın ilk kabine toplantısı. Meclis Başkanı programında ise Memur Sen'in tarafından düzenlenen Akif İnan ödül törenine katılacak akşam saatlerinde. Yargı başlığında ise davalarda devam ediyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları Sincan'da görülmeye devam ediyor. Akıncı Üssü davası devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı davasının görülmesine devam edecek. Tabii ki diplomaside de oldukça yoğun bir gündem var. Şu sıralarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Hemen ardındansa Sudanlı mevkidaşını ağırlayacak Mevlüt Çavuşoğlu diyebiliriz ve Çavuşoğlu aynı zamanda Cezayir'e gidecek. Cezayir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Cezayir'e gidecek. 7 Ocak'ta da temaslarını sürdürecek olan Çavuşoğlu ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak. Ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un vizyon eğitimi alanlarla bir araya gelecek. Milli Eğitim Bakanı bugün yurt dışından bursiyerler vizyon ve farkındalık eğitimlerine iştirak edecek Ankara Kızılcahamam'da. Atama başvuruları alınacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 6-10 Ocak 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklanacak. Ön başvurular internet üzerinden yapılacak. Detaylar bu şekildeydi. Ankara'nın gündemi bu şekilde aktarmış olalım.
Abdülbaki Açıkgöz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya. Hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş bulduk.
Evet, bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündem ve gazete başlıkları hayli dolu, yoğun. Biraz önce muhabirimiz Abdülbaki Açıkgöz gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktardı bize. Hem Berlin zirvesi hem de şu günlerde yaşadığımız önemli olaylar bu telefon görüşmesinin ana başlıkları olacak. Nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, yine dış politika ağırlıklı bir gündem var. 2020'ye bütün dünya böyle girdi diyebiliriz İran'daki son gelişmelerden sonra. Haftaya bakacak olursak bugün Cumhurbaşkanı'nın bildiğiniz gibi MİT binasının açılışı var. Kompleksinin oranın açılışını yapacak. Bu kompleks oldukça dikkat çekici. Bir 5000 dönüm alan üzerinde kuruldu. Dışarıdan sızmalara aşırı güvenlik önlemlerinin alındığı, işte VIP sahasını, hava sahasının olduğu kompleks bir alan. Bunun açılışını yapacak Cumhurbaşkanı. Öğleden sonra da yılın ilk parti yönetimini toplayacak. MYK toplantısı var. Yine gündemde yine dış politika ağırlıklı olmak üzere yine kongre süreci, bunlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanının gündemine baktığımızda bu hafta yarın Bakanlar Kurulu var. Yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Yine Libya, Suriye, dış politika, Amerika, İran gerilimi, bunlar öncelikli konular olarak ortaya çıkacak. Suriye yine değerlendirilecek. Libya'da asker sevkiyatı var, biliyorsunuz tezkere geçti. Bu konu gündemde olacak. Bunların üzerinden açıklamalar bekliyoruz yarın akşam. Çarşamba gününe baktığımızda ise Putin gelecek. Türk Akım Projesi'nin açılışı var. Bu da önemli bir proje. 2015 yılında başlamıştı. Rus doğalgazının Avrupa'ya transferi gerçekleştirilecek. 900 küsür kilometrelik iki hat şeklinde bu proje gerçekleştirilecek. Ukrayna ile Rusya'nın arasında yaşadığı sorundan sonra bu Rus doğalgazının aktarılması konusu gündeme gelmişti Avrupa'ya ve Türkiye buradan oldukça bir üst konumunda. Türkiye için çok önemli bir proje olacak. Bunun bir kısmını da Türkiye kullanacak bu doğalgazı. Cumhurbaşkanıyla saat 1 gibi bu açılış yapılacak bildiğim kadarıyla, programda bir değişiklik olmazsa Türk Akım Projesi'nin. Daha sonraki de yine bir baş başa akşam yemeği ve öncesinde de bir görüşme olacak. Burada da yine ana başlıklarımız belli. Libya konusu görüşülecek Putin'le, Suriye, özellikle İdlib'de yaşananlar ve bu konuda ne gibi adımlar atılabilir? Bütün bunlar yine dış politika ağırlıklı olmak üzere gündeme gelecek. Onun dışında yine ekonomi gündemde olur muhtemelen. Devam eden nükleer proje var. Bu yine gündeme gelebilir. Bu şekilde yoğun, evet, bir gündem haftaya başlanıyor.
Evet, evet. Bugün gerçekleşecek telefon görüşmesinde Berlin zirvesi konuşulacak, evet, değil, evet, mi? Bu zirvenin ayrıntılarını soralım size.
Evet, onu atladık. Berlin zirvesi Şubat ayında yapılacak. Burada Libya konusu masaya yatırılacak. Biz daha önce Suriye ile Astana sürecini konuşuyorduk. Şimdi belki Libya ile yeni bir sürece tanık olacağız. Berlin zirvesi. Bu zirve öncesinde yarın bir görüşme yapılacak. Zirve öncesinde de zannedersem ocağın 3. haftası Merkel Türkiye'ye gelecek. Yine Libya konusunda bir ön görüşme yapılacak. Görüşme imkanı bulunacak. Asıl konu Suriye ve göçmenler, buradaki Avrupa'ya geçişler, göçmenlerin durumu ele alınacak ama Libya'da Şubat öncesi yapılacak Berlin zirvesi öncesi Merkel'le Cumhurbaşkanı baş başa bu konuyu bir görüşme imkanı da bulmuş olacak.
Hı hı, peki, bugün bu görüşmenin ardından yapılacak açıklamayı da bekliyor olacağız. Şimdi gazete manşetlerine baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaların ayrıntıları yer alıyor. Yine gündemde Cuma günü aslında gündemi belirleyen çok önemli bir olay var. İran'da General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesi, bir insansız hava aracı saldırısı ile öldürülmesi ve bundan sonrası yaşanan gelişmeler dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasında ön plana çıkıyordu. İki tarafa da itidal çağrısında bulunduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem bu olayı hem sonrası yaşanan gelişmeleri, bundan sonra olabilecekleri nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, cuma günü saldırı gerçekleşmişti. O gün işte Ankara ne açıklama yapacak diye beklendi. Açıkçası Ankara'dan bir açıklamanın gelmesi akşam üzerine buldu. Dışişlerinden bir açıklama geldi. İşte orada denge Türkiye, çünkü gerek Amerika ile gerekse İran'la bir denge politikası yürütmek zorunda. Bu da oldukça zor bir iş. Yine bu dengeyi, itidali ortaya koyan bir açıklama yapıldı. Bu açıklamanın ardından da dünyadan gelen tepkileri, gelişmeleri gün boyunca takip ettik. Cumhurbaşkanı dün akşam bir televizyon programındaydı. Türkiye'nin bu itidal konusundaki tavrını sürdüreceğini yine vurguladı. Çünkü burası bir cadı kazanı gibi. Baktığımızda işte Irak, Suriye, İran'da bu şekilde, biraz aşağı indiğimiz zaman Libya'da sürekli yaşanan sorunlar var. Cumhurbaşkanı da vurguladığı gibi artık Orta Doğu çok yoruldu ve bir sağduyu ülkesi olarak Türkiye burada üzerine düşen görevi yerine getirecek. Cumhurbaşkanı'nın tabii önümüzdeki günlerde yine görüşmeleri olur liderlerle. Muhtemelen yine İran Cumhurbaşkanı ile görüştü. Trump'la görüşmeleri olacaktır. Ama burada beklenen, şimdi bütün dünya, İran mutlaka bir hamle yapacak. Bir intikam alınacak ama buna şekilde alınacak. Nasıl bir eylem yapacak, buna odaklanmış durumda. Kimi kaynakların belirttiğine göre bir yandan bu cenaze ve matem sürerken diğer yandan da bu işin planlamasından bahsediliyor. Bunu yaptığından bahsediliyor. İran'ın çok dozunu kaçıracak bir saldırı yapması beklenmiyor açıkçası. Aynı şekilde Amerika'nın da, çünkü Amerika işte Suriye'yi, İran'a bir saldırı gerçekleştirdiği zaman bu bir daha bir sürü yeri vurmak zorunda ve savaşın daha da bir savaşa dönüşmesi ya da olayın boyutunun çok daha büyümesi anlamına geliyor. Şimdi İran izleniyor. Amerika yönetiminden açıklamalar geldi. Biraz hani Trump'ın yaptığı açıklamalar vardı. İran hiçbir savaşı kazanmadı ama hep müzakerelerde masada kazandı diye bir müzakere çağrısı vardı. Evet. İran'dan yine bir açıklama geldi. Nükleer anlaşmayı askıya aldığına ilişkin kendisine yetecek ölçüde uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladı. Bütün bunları burada izliyoruz. Öbür tarafta İran'da Şubat ayında bir seçim var. Bir yandan bu süreç işliyor. Ayrıca içeride de zaten Amerika'nın uyguladığı ambargolar nedeniyle ekonomi oldukça güç durumda. Halkın bir takım sıkıntıları var. Bunlar sokağa dökülüyor eylemler olarak ama Kasım Süleymani'ye gerçekleştirilen bu saldırının ardından bu ayrışmanın çok fazla sahaya yansımaması, işte muhaliflerin, rejim karşıtlarının çok fazla sahaya inmesini beklemiyoruz. Yani belki de bu ortam çok uygun değil. O nedenle de daha kucaklı, İran halkının daha bütünleşmiş görebiliriz. Ama işte Şubat'ta yapılacak seçim önemli. Diğer yandan İran yönetimi hem rejime karşı olan bu mutsuzluk ve karşıtlığı dengelemek, dikkate almak, hem de Amerika'nın yapmış olduğu saldırıyı karşılıksız bırakmamak, işte devrim muhafızlarının bir anlamda işte karizmasını çizdirmemek şeklinde konuşuluyor bu hakikaten. Bu şekilde bir saldırı, bir intikam ya da ne bileyim bir bunun karşılığının verilmesi gerekiyor. Bu konuya da bakınca karşılıklı tabii tehditler karşılıklı geliyor, gerek Amerika'dan gerekse İran'dan. Dini lider Hamaney de ilk defa Milli Güvenlik toplantısına katıldı. Cuma günü yapılan, hafta sonu yapılan, hiç katılmadığı halde oradan geliyor. Hizbullah liderinin söyledikleri önemli. O da aynı şekilde. Diğer taraftan Irak'a baktığımızda Irak'ta parlamentosunda Amerikan güçlerinin askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda bir karar aldı. Ama orada da Abdülmelik hükümeti var biliyoruz ki o da istifasını veren bir başbakandı. Hı hı. Bunu ne kadar hayata geçirebilecek bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu oylamaya Kürtlerin ve Sünnilerin katılmaması da önemli. Dikkat çekici daha doğrusu. Çünkü burada Kürt yönetiminin nasıl bir tavır izleyeceğini bilmiyoruz. Belki Amerika askerlerini alacak, o tarafa doğru çekilecek. Bir bölgesel yine Kürt devleti savlarıyla, doneleriyle hareket ederek bütün bölgede bir hareketlilik var. Bunu izliyoruz. Aslında İran Trump'ın yaptığı bu saldırı beklenmedik bir saldırı değildi. Şöyle biraz da geçmişine baktığımız zaman devrim muhafızlarını daha önce bir terör örgütü şeklinde ilan etmişti. Hı hı. Onun arkasından işte Aralık ayının son günlerinde Amerika'nın üstüne bir saldırı meydana gelmişti. Bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Onun üzerine Amerikan Büyükelçiliği işte yılbaşının günüydü zannedersem bir işgal edilmişti. Böyle arka arkaya giden olaylar yaşanmıştı. Belki bu daha öncesine baktığımızda yine Hürmüz Boğazı'nda bir takım gemilere el konulması, İran'ın yaptığı bir takım adımlar vardı. Onlar biraz karşılıksız kalmış gibi İran böyle algıladı. Belki de yanlış bir politika izledi. Olayın büyüklüğü bu ölçüde İran'ı Trump'ın karşılık verebileceğini düşünmedi. Ve bugün bu noktaya gelindi. Bundan sonraki süreçte de illaki bir adım atacak ve intikam alınacak. Ama şeye baktığımızda Trump'ın da belki ilk başta bu da söylendi. Demokratlardan tepki geldi. Trump nasıl böyle bir şey yapar? Kibritin üzerine barut attı diye. Hı hı. Kendi senatosunun da işte bundan haberinin olmadığı şeklindeydi. Bir oyuna mı getirildi Trump da konusu da gündeme geldi. Çünkü Bush'ta işte 70'lerde bu şekilde bir oyunla saldırıyla işte yerde gelmişti diye. Hı hı. Tabii bütün bunları zaman içerisinde göreceğiz. Bu şekilde izleyeceğiz bakalım Orta Doğu nasıl gelişecek. Ama burada Irak üzerinden yine bir İran'la Amerika arasındaki kavga Irak üzerinde patlak verecek gibi görünüyor.
Evet, şimdi tabii bir diğer başlık biraz önce de söylediğimiz gibi Doğu Akdeniz, Libya. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı programda askerimizin Libya'ya peyderpey gitmeye başladığını belirtti. Tabii Libya'da da durum son derece karışık. Bir askeri okula Hafter güçlerinin bir saldırısı var. 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, bir o kadar da yaralının var olduğu bilgisi var. Libya başlığını nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Libya'da 2010 yılında Kaddafi'nin ölümünden sonra devam eden bir iç savaş var. Burada Libya'ya baktığımızda bir de çok fazla etnik ve dini grup var. Yani oradaki çatışmalar Suriye'den belki 10 katı daha riskli, daha farklı, daha parçalı bir yapıyı görüyoruz. Burada iki tane grup var. Bir ulusal mutabakat hükümeti, diğeri ise Hafter'in liderliğindeki kısım. Ulusal mutabakat hükümeti Trablus'ta konumlanmış durumda. Diğeri ise Tobruk'ta. Ama baktığımız zaman Hafter'in egemen olduğu alan daha geniş görünmekle birlikte buralar daha az insanın yaşadığı, daha çok çöl olan bölüm ve ulusal mutabakat hükümetinin asıl idarenin bulunduğu ve daha çok şehirlerin ele bulunduğu bölüm ulusal mutabakat hükümetinin elinde. Türkiye'de 2010-11 yıllarından beri belki de Kaddafi döneminden beri Cumhurbaşkanı da açıklamıştı. Bu deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma her zaman gündeminde vardı ama bugüne kadar imzalanamamıştı. Ve Türkiye 27 Kasım'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin temsilcisinin Türkiye'ye gelmesiyle İstanbul'da bir anlaşma imzalandı. Bu hükümet Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı bir hükümet. Yapılan anlaşma ise özellikle 2010 yılından sonra Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin, doğalgaz ve diğer hidrokarbon zenginliklerinin paylaşılması üzerine ortaya çıkan bir anlaşma. Asıl tetikleyen süreçte bu oldu. Burada Güney Kıbrıs İsrail'le, Mısır'la çeşitli anlaşmalar imzaladı ve buradaki 13 sahayı bildiğimiz gibi ihaleye açtı. Buralarda petrol, doğalgaz aramalarına başlamıştı. Burada Kuzey Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin haklarını da bir tarafa iterek bu işleri yapıyordu. Bunun üzerine Türkiye bir hamle olarak işte gemilerini gönderdi. Burada bir takım aramalar yapmaya başladı iki gemisiyle, ama yani bu çok da sonuç getirmiyordu. Çünkü Türkiye'yi belirli bir alana sıkıştırmaya çalışan bir durum, sıkıştırıldığı bir durum söz konusuydu. 27 Kasım'da yapılan bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin sahada hem uluslararası hukuk anlamında hem siyasi ekonomik anlamda eli güçlenmiş oldu. Bu anlaşmanın üzerine ikinci bir anlaşma meclise geldi. Bu anlaşmayı meclis onayladı. İkinci bir anlaşma askeri ve güvenlik anlaşmasıydı. Bu konuda muhalefetle ayrı düştü. İktidar farklı düştüler. Muhalefet partileri ilk anlaşmaya da destek vermişlerdi. Çünkü Türkiye'nin elini güçlendiren bir anlaşmaydı. Üçüncü olarak ise mecliste bu süreç çok hızlı işledi ve tezkere geldi. Tezkere için meclis olağanüstü toplandı. Geçtiğimiz Perşembe günü MHP ve AK Parti'nin oylarıyla Türkiye'nin bir yıllığına asker gönderilmesine izin verildi Libya'ya. Burada baktığımız zaman dün akşam Cumhurbaşkanı da açıkladı. Birlikler gitmeye başlamış. Buradaki bir kor generalle birlikte bir üs kurulacak ve daha çok koordinasyon şeklinde bir görev üstlenecekler dedi. Savaşçı güçler ise ayrı bir şekilde dizayn edileceğinden bahsetti Cumhurbaşkanı. Onun nasıl olacağını önümüzdeki günlerde görürüz. Bu süreçler devam ederken Türkiye'ye Libya'ya asker gönderirken aslında hem ulusal hükümetin varlığını sürdürmesi hem de bu anlaşmanın devam edebilmesi için Doğu Akdeniz'deki güçlü konumumuzu sürdürebilmemizin tek yolu da aslında baktığınız zaman ulusal mutabakat hükümetinin varlığını sürdürmesi. O konuda da Türkiye'nin zaten bir destek vermesi gerekiyor. Oradan da resmi olarak zaten Türkiye'den bir asker istendi, destek istendi. Türkiye de onun üzerine gitti. Diğer yandan Hafter'in tabii Türkiye'nin gitmesiyle birlikte ya da tezkerenin çıkmasıyla birlikte yaptığı bir takım atraksiyonlar var. İşte Trablus'a çok yakın bir yerde harp okulu öğrencilerini, genç çocukların 30 kadar öğrenci öldü. Havaalanına bir saldırı oldu, açıldı, kapandı havaalanı. Bu tür bir gelişme oldu. Şimdi önümüzdeki süreçte işte Türk askeri gitmeye başlayacak. Orada nasıl bir organizasyon yapacak, milli hükümete ilişkin, ulusal hükümete ilişkin nasıl bir destek verecek, Hafter güçlerini nasıl geriye püskürtecek, orada nasıl bir konumlama gerçekleşecek Türkiye, bunları takip edeceğiz. Ama Türkiye'nin orada en azından varlığı Doğu Akdeniz'deki eğer varlığını sürdürmesi anlamında gerek işte ekonomik anlamda hem uluslararası hukuk anlamında var o anlaşmanın var edebilmesi ya da devam ettirmesi anlamında orada bulunması gerekiyor. Bu da bir gereklilik.
Peki şimdi dün akşam katıldığı programda bir de yerli otomobilden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2022'de her şeyin tamamlanacağını söyledi. Yerli otomobil ile ilgili neler söylersiniz?
Evet, bu çok önemli bir proje. Şöyle baktığımızda aslında hani herkes otomobil üretti. Bundan sonra pazar bulabilir miyiz? Buna gerek var mı yok mu? Bunun tartışmaları çok yapıldı ama burada Türkiye'nin elektrikli otomobil üretmesi çok önemli. Burada ayrı bir kulvara geçmiş oluyor. Bu da çok pazarı olan, çok bilinen bir şey değil. Eğer bu işi başarabilirsek gerçekten Türkiye'nin otomotiv, dünyada otomotiv sektöründe var edebilecek bir adım olarak görüyoruz. Tabii burada önemli olan bu projenin bir takım resmi gazetede yayınlandığı teşvikler, destekler, her şey sağlanıyor. Devlet burada her türlü desteğini ortaya koydu. Diğer taraftan da bahsedilen işte 5 baba yiğit var. Bunlar da bu proje için elini taşın altına koydular. Ortak bir karşılıklı destekle bu proje yürütülecek ve ilk üretiminde 2022 yılında yapılması planlanıyor. Burada asıl önemli olan tabii Türkiye'nin dünya pazarlarına nasıl gireceği, ne yapacağı. Yani hem ekonomik anlamda o fabrikanın dönebilmesi için belli bir ihracat potansiyelini de yakalaması gerekiyor. Hani iç pazarda şu anda belki de bu heyecanla işte siparişler veriliyor. İşte odalar, taksiciler, bir sürü kamu kurumu, belediyeler işte siparişler vereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar ama hani bunun bir ekonomik döndürülebilirliği var. Bunun için de ihracatın mutlaka yapılması gerekiyor.
Peki bir de ekonomiye yönelik açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ve enflasyon ilişkisinden bahsetti. En son onu sorayım size, neler söylersiniz?
Evet. Cumhurbaşkanı yine her zaman savunduğu şekliyle düşük faiz, düşük enflasyon savundan hareketle yine o açıklamalarını gerçekleştirdi. Enflasyonda işte %11'ler civarındayız. 2019 yılını kapattık. Faizlerde de son 3-4 aydır çok ciddi 10 puanın üzerinde azalış gerçekleşti, düşüş gerçekleşti. Cumhurbaşkanı 2020'lerde tek haneli enflasyonu göreceğimizi vurguladı.
Peki, evet, gündeme yönelik maddeler, gelişmeler bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Kolay gelsin.
Sağolunuz, teşekkür ederiz. Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Telefon attığımızda Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz var. Merhaba Mehmet Bey. Evet, telefon hattımızda Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz olacak ve ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz kendisiyle. Arkadaşlarımız bağlantıyı sağlamaya çalışıyorlar. Özellikle yaşanan son gelişmelerin ekonomiye etkisini soracağız. Evet, tekrar bir bağlantı gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz telefon attığımızda bizlerle birlikte. Merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Arzu.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Ekonomide yaşanan gelişmeleri, bölgemizde yaşanan gelişmelerden ayrı tutmuyoruz. Cuma günü yaşanan gelişmeler, Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri saldırısı sonucu ölmesi ve sonrası yaşanan durum. Bir de Libya'daki gelişmeler ekonomimize nasıl yansır, neler söylersiniz?
Şimdi bunların tamamı aslında bu bölgesel riskleri artırdığı için, Türkiye ekonomisi de bu bölgede faaliyet gösteren bir ekonomi olduğu için doğrudan etkileniyoruz. Bu açıdan baktığımızda yani bu gelişmeler, keşke yaşanmasa dediğimiz gelişmeler. Çünkü bir süreden bu yana biliyorsunuz Türkiye ekonomisi bir toparlanma süreci içerisinde hareket ediyor. Geçti, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanılan o kur atağından sonra işte faizlerin geldiği seviyeler, enflasyonun geldiği seviyeler, onların büyüme üzerindeki negatif etkisi, işsizlik üzerindeki negatif etkisi, bu teknik alanlarla uğraşırken bir de böyle bölgesel gelişmelerin olması son derece olumsuz etkiliyor tabii süreçleri. Ancak Türkiye ekonomisinin o toparlanmasına baktığımızda bunlar yönetilemeyecek riskler değil. Buradaki temel risk şu, özellikle İran'ın bu saldırı neticesinde bölgede bölgeyi gerecek adımlar atacak olması veya atması gibi riskler bölgedeki gerilimi artırdıkça Türkiye bundan etkilenecektir. Onun dışında hani yönetilmeyecek riskler olarak göremeyiz. Tabii Türkiye'nin Libya'da olması konusu kritik. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı da katıldığı bir televizyon programında bu konuya ilişkin oldukça önemli detaylar verdi. Türk ordusunun bir kısmının Heyderpey Libya'ya doğru hareket ettiğini de söyledi. Türkiye'nin Libya'da olması sadece Libya'daki gelişmeler kapsamında alınan bir karar değil. Bunu çok net biliyoruz. Başta biliyorsunuz Doğu Akdeniz'deki o münhasır ekonomik bölge tartışmalarında Türkiye'nin elini güçlendirecek Libya mutabakatı. Ardından oradaki meşru hükümete destek verecek şekilde Türkiye'nin bir barışçıl konuşlanması gündemde. Dolayısıyla bu konu aslında Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığını da ilgilendiren bir konu. Yani sadece Libya olarak değerlendiremeyiz bunu. Şimdi biz Türkiye'nin Libya adımının ardından Yunanistan basınında, İsrail basınında çok kritik makaleler, çok kritik yorumlar, hatta öneriler kaleme alınmaya başlandı. Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatın bir benzerinin İsrail'in Türkiye ile yapması öneriliyor. Yunanistan'ın Türkiye ile yapması öneriliyor. Hatta Mısır'ın Türkiye ile böyle bir mutabakat yapması gerektiği önerilmeye başlandı. Biliyorsunuz yine hafta içinde, geçtiğimiz hafta içinde İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bu İsmet boru hattı dediğimiz Doğu Akdeniz'deki gazın İtalya'ya taşınacağının planlandığı, aslında hiç fizibil olmayan projenin ön anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmaya imza attılar. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda Türkiye'nin Libya'da neden olması gerektiği konusu son derece net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunlardan bağımsız düşünmek mümkün değil ekonomiyi. Şimdi biz 2020'de daha umutluyuz 2019'a göre. Çünkü o 2018'deki kur atağının etkisiyle 2019'un ilk 3 çeyreğinde hiç istemediğimiz bir ekonomik daralmayla karşılaşmıştık. 2019'un 4. çeyreğinin büyümesinin %5'lere yakın geleceği tahmin ediliyordu. Şimdi 2020'ye çok umutlu başlamıştık ama bu bölgesel gerilimler burayı negatif etkilemeye başlayacak gibi görünüyor zaten.
Peki bu yaşanan gelişmelerin piyasalara etkisi nasıl oldu, oluyor? Bir de onu soralım. Mesela altın fiyatlarında bir yükseliş görüyoruz. Belki petrol fiyatlarına bir yansıması olur, oluyor. Bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi ilk anda saldırının gerçekleştirildiğinin duyulduğu andan itibaren petrol fiyatlarında bir zıplama meydana geldi. Çünkü oradaki temel risk şu, İran'ın işte bu kritik petrol geçiş, Hürmüz Boğazı gibi kritik petrol geçişlerini geçmişte yaptığı gibi tıkayacağı yönünde, buralardaki petrol geçişini durduracağı yönünde bir şey var, korku var. Çünkü İran bunu yapıyor. Yani dönem dönem bunu yaptı. Sıkıştığı dönemlerde, çok daraldığı dönemlerde Hürmüz'deki geçişi İran bloke etti. Şimdi Hürmüz'deki geçiş bloke edildiği zaman petrol arzı tehlikeye giriyor. Petrol arzı tehlikeye girdiği zaman da orada fiyata yukarı yönlü bir etkisi mutlaka alıyor ki İran şu kozu mutlaka kullanacak, bunu deneyecek. Yani sadece Amerika'nın yapmış olduğu saldırıya vereceği cevabın yine askeri yöntemlerle, füzelerle falan olacağını düşünmeyelim. Yani bunu deneyecektir. Sabah yine bir Amerikalı yetkilinin açıklaması vardı sabah erken saatlerinde. İran'da işte füze merkezlerinde bir hareketlilik gözlemleniyor diye. Ardından Trump'ın tweet'i geldi. İran denemesin bile, denediği zaman çok misliyle karşılık vereceğiz diye. Ama İran'ın karşılık verme çabasının sadece füzelerle veya işte askeri yöntemlerle olmayacağını göz ardı etmeyelim. Büyük ihtimalle İran petrol kozunu oynamaya devam edecek. Hürmüz Boğazı kozunu oynamaya devam edecek. Oradan geçen yani petrol tankerlerinin geçişiyle ilgili sorun oluşturmaya devam edecek. Burada daha yeni sorunlar çıkartabilir. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Altın fiyatları bir süredir yükselişteydi zaten. Bu özellikle ticaret savaşları, onunla beraber devam eden risklerden dolayı altın fiyatları bir süredir yukarı yönlü hareket gösteriyordu. Yeni bir kriz, yeni bir gelişme, Amerika-İran gerginliğinin artması altın fiyatlarını bir nebze daha artırmış görünüyor. Ama bunun etkisini, öyle piyasalardaki etkisini şok etkilerle görmeyeceğiz. Bu birazcık zamana yayılacak. Gerilimin artması, gerilimin dozunun artması birazcık zamana yayılacak. Ancak işin özünde şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süreden bu yana izlediği dış politika ve o dış politikanın çıktısı olan ticaret savaşları gibi konular, Orta Doğu'da asker bulundurmadaki izlediği strateji, İran'a uyguladığı ambargo stratejisi, işte Çin ticaret savaşının bölge ülkelerini etkiliyor olması, Çin'de ticaret yapan Amerika dışındaki ülkelere uygulanan yaptırımlar, açık kapalı yapılan işlemler. Şimdi bütün bunlar dünya ekonomisini geriyor, gelmeye devam edecek. Trump bir taraftan seçim yaklaşırken, Amerikan seçimleri yaklaşırken elini güçlendirecek ekonomik hamleler de yapmak zorunda. Amerika'nın işine yarayacak. Bunlardan bir tanesi işsizlik. Şimdi biz tabii dünyayı haber ajansları üzerinden okuyoruz ama yani Amerika'daki kaynaklara doğrudan ulaştığımızda şunu görüyoruz. Amerikan halkında, yani Amerikan seçmeninde Trump'a olan ilgi giderek artıyor. Yani Trump'ın özellikle ekonomide attığı adımlar, işsizlik oranını düşürmesi, büyük şirketlere getirdiği vergiler Amerika'da seçmende olumlu karşılık buluyor. Dolayısıyla Trump bir süre daha en azından seçimi garantileyinceye kadar bu İran politikasına, Orta Doğu politikasına ve ekonomideki politikasına devam edecektir.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için.
İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Dedeciğim, bu ne?
Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu, benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
Sen neden bağış yaptın ki buraya?
Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleriyle Toroslar mevkiinde yoğun kar, Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Adana, Mersin çevreleriyle Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu 2, İstanbul çok bulutlu ve sağanak yağışlı 8, İzmir çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu 7, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 0, Amsterdam çok bulutlu 7, Atina yağmurlu 7, Bağdat az bulutlu 18, Berlin parçalı bulutlu 6, Kiev hafif kar yağışlı 0'ın altında 1, Lefkoşa sağanak yağışlı 16, Londra hafif yağmurlu 10, Madrid az bulutlu 12, Mekke açık 28, Moskova çok bulutlu 0'ın altında 4, New York az bulutlu 7, Paris az bulutlu 7, Pekin çok bulutlu 5, Roma açık 11, Saraybosna az bulutlu 0'ın altında 2, Viyana az bulutlu 3, Zürih az bulutlu 5 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy, merhaba.
Merhaba, günaydın, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Berlin'den bize neler aktaracaksınız?
Aslında Almanya yeni haftaya belki de uluslararası bir konuyla Kasım Süleymani'nin öldürmesi sonrası yaşanan gelişmelerle başlıyor diyebiliriz. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas diplomasi trafiğini sürdürürken amaçlarının bir savaşın çıkmasını önlemek olduğunu ifade etmişti. Bunun için çabalarının devam ettiğini söylemişti. Hatta Irak'ın kuzeyinde peşmergeyi eğitmek için görev yapan 100'e yakın Alman askeri var. Bunların eğitim faaliyetlerine ara verildiğini de açıklamıştı Dışişleri Bakanı. Ki dün gece geç saatlerde de Almanya, Fransa ve İngiltere'den bir ortak açıklama geldi. Bölgede gerilimin azaltılması noktasında talepleri olduğu üç ülkenin özellikle Irak'taki şiddet durmalığı, İran'ı şiddet eylemlerinden kaçınma çağrısında bulunuyoruz şeklinde ifadeler vardı. Yine İran biliyorsunuz nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Buna ilişkin de tekrar anlaşmaya bağlı kalması yönünde çağrılar olmuştu üç ülkenin. Dolayısıyla Almanya bu konuyu bu hafta yoğun bir şekilde görüşmeye devam edecek, konuşmaya devam edecek diyebiliriz ki iç siyasete dönük de tartışmalar var. Özellikle federal meclisteki partiler burada Irak'taki Alman askerlerinin eğitim faaliyeti çerçevesinde bulunan Alman askerlerinin geri çekilmesini tartışıyor. Sosyal Demokrat Parti sözcüleri askerlerin Irak'taki görevinin, misyonunun yeniden gözden geçirilmesini istedi, talep etti. Muhalefet partilerinin bir kısmı ise askerlerin tamamen Irak'tan çekilmesini istedi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden ise askerlerin görevlerinin sonlandırılmasına karşı açıklamalar geldi. Sonlandırılmasının yönünde açıklamalar geldi. Dolayısıyla yeni haftaya Almanya Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Irak-İran bağlamındaki gelişmeleri konuşmaya devam edecek. Bunu ifade edebiliriz. Yine ikinci başlık sıcak bir başlık. Libya başlığı biliyorsunuz son olarak Trablus'ta askeri okula bir saldırı yapılmıştı. İşte o saldırı sonrası tansiyon giderek yükselmişti. İşte bu konuda Almanya'nın gündeminde olmaya devam edecek ki zaten Almanya biliyorsunuz Libya'da çözüm amacıyla bir konferans yapmayı planlıyor Berlin'de. Ön hazırlıkları yapılan 6'ya yakın toplantı yapılmıştı. Ocak sonu ya da Şubat başında bu konferansın Berlin'de yapılması için, liderler düzeyinde yapılması için Almanya'nın çabaları devam ediyor. Ancak orada artan şiddet bu konferansın yapılma tarihini ya da yapılıp yapılmayacağını etkileyebilir. Ancak yeni haftadaki ikinci başlığımız, Almanya'daki ikinci başlığımızın bu olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan üçüncü başlık yeni haftada skandal bir gelişme diyebiliriz. Bavyera eyaletinde Wallenstein beldesinde 15 Mart'ta belediye seçimleri, belediye başkanlığı seçimleri var. O seçimde de Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden bir Türk kökenli adayımız vardı. Aday vardı, daha doğrusu aday olmuştu. Şener Şahin. Ancak kendisi 44 yaşında, parti yönetiminin desteğini de almıştı aday olmadan önce. Ancak parti tabanından ve kamuoyundan yoğun tepkiler geldi ve baskı gördü. Çünkü eleştirilen konu şuydu: Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin temsilcisi Müslüman olamaz şeklinde itirazları vardı. İşte bu itirazlar son bir haftada o kadar arttı ki Şener Şahin yapmış olduğu açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurdu ki bu da aslında Almanya'da uzun süreden beri konuştuğumuz, haberlerini yaptığımız Müslüman karşıtlığının yeni bir göstergesi olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla Almanya bu konuyu da üçüncü başlık olarak tartışmaya devam edecek. Son başlığım belki de Hristiyan Sosyal Birlik Partisi, az önce söylemiştim. Onun genel başkanı Markus Söder, Almanya Başbakanı Merkel'e bir çağrıda bulundu ve kabinede değişiklik istedi. Kabinenin gençleştirilmesini istedi ki Mart ayında biliyorsunuz koalisyon hükümeti ikinci yılını dolduracak. İkinci yıla doğru gidecek. Yani üçüncü yılın başından itibaren bu değişikliğin, kabinede gençleşmenin önemli olduğunu söyledi Markus Söder ve böylelikle Ekonomi ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere kabinede değişiklik yapılmasını talep etmişti. Bu da Almanya'da özellikle cumartesi pazar günü yoğun bir şekilde tartışıldı. Bugün de gündem başlıklarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Rutin gündem başlığımıza bakacak olursak Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Berlin'deki rutin programları var. Bazı büyükelçilerin güven mektuplarını kabul edecek ve yeni yıla ilişkin, yeni yılın başlaması dolayısıyla da bir resepsiyona ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanı Steinmeier. Başbakan Merkel ise salı günü programlarına başlıyor. Yine onun da yeni yıl dolayısıyla bazı kabulleri olacak. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu var. Perşembe günü dediğim gibi Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yılbaşı resepsiyonuna katılacak. Ancak son bir not ifade edebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı bir programda ifade etmişti. Bugün Başbakan Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ifade etmişti. Dolayısıyla bugünkü son başlığımızın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Merkel arasındaki bu telefon görüşmesi olacağını ifade edebiliriz Erdoğan.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle yaşanan iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Aslında neredeyse bütün dünyanın gündemi ortak. Biraz önce TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy Almanya'nın gündemini aktarırken... İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış operasyonlardan sorumlu Özel Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerikan hava saldırısında öldürülmesinin yankılarını gündeme oluşturduğunu söyledi. Bizde de gündem aynı aslında. Bizde Cuma günü yaşanan bu olay ve sonrası gelişmeleri konuşuyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeleri?
Bir kere evet, dünyada belli bir şok yarattı. Şokun sebeplerinden birisi Amerika'nın böyle bir hedefi gözetemeyeceğine dair şeydi, kanaattı. Yani öyle bir saldırı gerçekleştirildi ki belki de Amerika-İran ilişkilerinde ta bundan 40 yıl önce ünlü bu şeydeki Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğindeki hadise üzerinden belki yeni bir travma yaşıyor iki tarafta. Yani öyle büyük bir mesele ki bu yeni bir kırılma anlamına geliyor Amerikan İran ilişkileri tarihi açısından büyük bir kırılma. Bunun tabii sinyalleri vardı. Özellikle belki de bu arada Irak-İran savaşında bile düşmediği kadar Amerika'nın yürüttüğü bu İran üzerindeki baskılar ve yaptırımlar üzerinden muazzam bir şekilde İran içeride büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyaydı. Yeniden çok farklı bir zeminde İran'ı ana karasına sıkıştırmak, etkisizleştirmek ve yeniden bu nükleer konularda anlaşma tesis etmek bakımından Trump'ın gelişiyle başlayan, iptal ettiği eski süreçten sonra, anlaşmadan sonra başlayan bu sürecin nereye evrileceği, nereye kadar gidebileceği merak ediliyordu. En çok merak edilen konulardan birisi yani İran'la Amerika arasında sıcak bir çatışma olabilir mi? Bir savaş ihtimali var mı vesaire? Burada ilk baştan itibaren İran bir miktar daha aktif göründü. Yani Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinin vurulmasından, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına kadar ve Irak'taki gelişmelere kadar bir miktar İran daha aktif bir pozisyon almış gibi görünüyordu Amerika karşısında. Fakat Amerika, Birleşik Devletler bu saldırıyla birlikte aslında çatışmayı en yüksek perdeden başlatmış oldu. Şimdi pek çok gözlemcinin çok da fazla ihtimal vermediği bir gelişme oldu. Yani siz bir öldürülen generalin sıfatının altını çizdiniz. Önemli bir sıfat. Ayrıca da arkada bıraktığımız 8-10 yılda İran Şii yayılmacılığının sahadaki en önemli aktöründen söz ediyoruz. Yani dünyanın her yerinden Şii unsurları paramiliter gruplar olarak eğiterek Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de ve muhtelif yerlerde büyük askeri roller oynatan, bütün bunları koordine eden, Irak gibi çok son derece önemli bir coğrafyada Haçlı Şabi gibi bir yapının ki bu yapı şu anda Irak ordusundan daha çok unsura sahip, yani böyle bir yapıyı oluşturan, bütün sıcak çatışma noktalarında görülen bir şey. İranlılar açısından büyük bir karizma üretmiş, gizemli, önemli bir figür. Düşünün ki dini liderle manevi oğlu düzeyinde görüşen ve zaten bu tip operasyonlarda direkt ona bağlı. Dolayısıyla büyük hareket kabiliyetine sahip ve devrim muhafızlarının da en kıdemli generali durumunda. Dolayısıyla bu kadar üst düzey bir İranlı yetkilinin bir saldırıyla vurulmuş olması söylediğim gibi pek çok çevre tarafından beklenmiyordu. Fakat vuruldu ve bu tabii müthiş derecede denklemi değiştirdi. Çünkü vurulan şeyler arasında aynı zamanda bu yapının Haçlı Şabi yapısının önemli komutan yardımcılarından birisi de yine hakeza bu saldırıda öldürüldü. Yani dolayısıyla bu büyük bir infiale sebep oldu. Irak'taki dengeleri, İran-Irak ilişkilerini, Irak-Amerika ilişkilerini de etkileyecek önemli bir gelişme. Nihayet bunun ilk sonucu dün ortaya çıktı. Irak parlamentosu Amerika başta olmak üzere yabancı askeri unsurların Irak'tan çıkması yönünde yetki ve tavsiye aktardı şeye, Bağdat'taki hükümete. Fakat Bağdat'taki hükümet ne kadar bunu yapabilecek hukuki yetkilere sahip, şimdi bu tartışılıyor. Çünkü hükümet istifa etti. Hükümetin başkanı istifa etti. Yani dolayısıyla istifa etmiş bir başbakan bunu ne kadar yapabilecek tartışması söz konusu. Fakat zaten ona gerek kalmadan Trump gereken cevapları derhal verdi. Dedi ki bizi kimse çıkaramaz buradan anlamına gelen laflar etti. Yani işte bu kadar büyük bir bu harcamalarımızı karşılaması gerekiyor. Irak hükümetinin bizim buradan çıkmamız için dedi. O harcamaları karşılasın. Yani o harcamaları karşılamaya kalksa Irak hükümeti, Irak 10 kere bir daha olur belki. Belki de eskiye döner. Yani bir imkansızı istiyor Irak hükümetinden. Yani dolayısıyla ama Irak içerisinde de dengeleri son derece değiştiren ve bozan önemli bir gelişme oldu. Şimdi muhtemel gelişmeler neler olabilir? Bunun üzerinde bir miktar kafa yorabiliriz. Bir defa bununla beraber bir süredir İran karşıtı devam eden ağırlıklı olarak Arap milliyetçiliği eksenindeki bu muhafazakar Şii yapılar, biliyorsunuz Basra'da, Kerbela'da, Necef'te, Bağdat'ta, ülkenin her yerinde bir süredir büyük gösterilerde bulunuyorlar ve açlığı, işsizliği, enerji ihtiyaçlarını ve değişik sorunları gerekçe göstererek büyük eylemler yaptılar. Evet. Hükümeti yıktılar. Hükümet evet. Bu sebeple yıkıldı Irak'ta ve İran başkonsolosluklarını bastılar, yaktılar vesaire. Dolayısıyla müthiş bir İran aleyhtarlığı gelişmeye başlamıştı İran karşıtı Şii yapılar içerisinde. Şimdi İran yanlısı Şii yapılar bu şeyle, saldırıyla birlikte sahaya döndüler. Bunlar da gittiler Bağdat'taki yeşil bölgedeki bütün şeyleri aşarak, engelleri Amerikan Büyükelçiliğine girdiler. Duvarlarını ateşe verdiler vesaire. Bu zaten büyük çapta ne derler, freni patlatan gelişme oldu. Ardından bu gelişme söz konusu oldu. Çünkü hatırlayın, Amerikalılar bir mesaj olarak aldılar. İşte bizim liderimiz Kasım Süleymani diye Amerikan Büyükelçinin duvarına yazdılar. Yani bu bir mesajdı aslında. Aynı zamanda Kasım Süleymani'yi hedef göstermek. Fakat bir süredir zaten biliyorsunuz Amerikalılar İran yanlısı unsurları terör unsurları olarak kabul etti Irak içerisinde. Kasım Süleymani de bu hedeflerden birisiydi İran açısından. Yani velhasıl İran'daki sürece yeni bir unsur daha eklendi. O da şimdiye kadar Amerikalıların en büyük başarıları içinde sayıyorduk ya, mezhep çatışması, etnik ve dini çatışma yaratmak ve bu yolla Irak'ı elinde tutmak. Bu sefer bırakın mezhep çatışmasını, mezheplerin kendi içinde çatışma dinamiğini oluşturacak yeni bir iklim üretmiş oldular. Bu sefer yani bugün Tahran yanlısı Şii gruplar sokaktalar. Dün Tahran karşıtı Şii gruplar sokaktaydılar. Yarın ikisi beraber ortak sokağa çıktıklarında şey ne olacak? İklim nasıl, nereye kayacak? Bunu bilmiyoruz. İki, İran yanlısı Şii gruplara, örgütlere tahammülü olmadığını, bununla ilgili gerekeni yapacağını zaten Amerika Birleşik Devletleri açıklamıştı. Şimdi bu bölgede bütün dengeleri değiştirebilecek yeni bir süreç başlatacak. Bu sadece Bağdat ve Güney'i için değil, Kuzey için de söz konusu olan bir gelişme. Burada yani inşallah öngörülenler, büyük çapta öngörülenler gerçekleşmez ama özellikle Irak Anayasası'nda tartışmalı bölgeler olarak bilinen bu Musul'dan Diyala'ya ve Selahattin'e kadar uzanan bölgedeki tartışmalı Kerkük'ü merkeze alan bu tartışmalı coğrafyada, statüsü tartışmalı coğrafyada biliyorsunuz peşmerge unsurlarını buradan ağırlıklı olarak karşı Şabi unsurları çıkarmıştı. Ve de tabii ayrıca da şunu söyleyelim. Haşi Şabi örgütlenmiş. Haşi Şabi Irak güvenlik güçlerinin bir parçası olarak kabul ediliyor Bağdat tarafından ve Irak'ın resmi ordusundan daha geniş bir kapasiteye sahip. Bu unsurlar işte aslında bu geçtiğimiz 10 yılda çoğu yerde gördüğümüz Kasım Süleymani bu değişimin de bu gelişmenin de önderi olarak görüldü. Yani bu bölgeden şeylerin çıkarılması, peşmerge unsurlarının çıkarılması, burada Haşi Şabi unsurlarının ve Irak ordusunun yeniden Kerkük'e başta olmak üzere işte diğer taraftaki operasyonları zaten biliyoruz Musul'da. Bu bölgeye yeniden dönüşünün kahramanı olarak görülüyor aşağı tarafta. Yani burada Haşi Şabi unsurlarının tasfiyesiyle birlikte yeniden peşmergenin ve yeni oluşacak yukarıdaki yapının Kerkük'e ve tartışmalı bölgelere yeniden Amerikalılar tarafından döndürülme ihtimali söz konusu. Fakat diğer taraftan sadece bununla kalmayacağız. Barzani ile PKK arasında barışı tesis edecek ilişkileri teşvik ediyor, koordine ediyor, aracılık ediyor Amerika. Yani buradan ilginç de bir durum ortaya çıkıyor. Bir, Kuzey Irak'taki PKK'lı olmayan Kuzey Iraklı seküler sol Kürt yapılar var. Bunlarla barıştırdı önce bu PKK'yı. Şimdi Barzani ile barıştırarak PKK'ya, PYD PKK yapılanmasına bahsettiğimiz bu bölgede ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bu tartışmalı bölgelerde yeni bir otorite tesis etmeye, bu yolla da Kuzey'in bağımsızlığını tahkim etmeye dönük bir hamle yapmak için tam sırası olarak görebilir Amerikalılar. Hı hı. Yani böyle bir şey var. Bu Türkiye açısından da fevkalade kabul edilemeyecek yepyeni tartışmaların, krizlerin başlangıcını da fitilde ateşleyip başlangıç oluşturabilir. Böyle bir şey de var. Hani yani Bağdat'ta başlayacak İran yanlısı ve İran karşıtı Şii grupların iktidar savaşı, Kuzey'de bağımsızlıkçı bir yapının teşvik edilmesi, ortaya çıkarılması, şartlar oluşturulması bakımından mümkün bir iklim olarak düşünülebilir Amerikalılar tarafından. Belki burada şey edecekleri, konuşacakları, yani bir süredir aslında çalıştıkları konuda karar verecekleri, dönüştürecekleri tek mesele Kandil'dir. Çünkü hatırlayalım, sadece PKK'nın Kandil ayağında İran yanlısı bir fotoğraf halen daha vardı. Amerikalılar İran karşıtlığında ikna edememişlerdi. Zaten İran da kendi teknikleriyle bu krizleri çözmüştü. Hatırlayın Karayılan'ın kaçırılması vesaire gibi. İran'ın Kandil sahasına yaptığı operasyonları hatırlayalım önceki yıllarda. Yani dolayısıyla yani Kandil'deki PKK unsurlarının da dönüştürülerek İran karşıtı bir mevzide yeniden yapılandırılması durumunda yepyeni bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla bütün bunlar Türkiye bugün için dün Sayın Cumhurbaşkanı iki televizyon kanalında bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Dışişleri Bakanı da açıklamalarda bulundu. İşte burada bu kriz, İran ve Amerika arasındaki bu krizde Türkiye arabulucu olmak istiyor. İşte krizin çözümü için yardımcı olmaya hazır olduğunu söylüyor. Yani dolayısıyla Türkiye merkezi ve doğru bir yerde duruyor bugün itibariyle. Fakat bu krizin alevlendiği bir noktada, dediğim istikametlere doğru gittiği bir noktada Türkiye ne kadar hakim ve merkezi bir konumda durabilir? Meselenin öznesi haline gelmeden bunu bugünden öngörmek öyle kolay değil.
Peki çok önemli bir isim tabii Kasım Süleymani. Onun öldürülmesi İran tarafından karşılıksız bırakılmayacak deniliyor. İran nasıl bir karşılık verir size göre?
Biliyorsunuz bu Şii kültürü içerisinde matem, bu tip durumlarda intikam yeminleri, buna dayalı seremoniler vesaire bu kültürün temellerini oluşturuyor. Yani dolayısıyla bugünkü infial fotoğrafı beklenebilir bir şey. Yani iki bakımdan bu kültürün doğasında böyle bir şeyin olması. İki, öldürülen figürün İran Şiiliği ve dünya Şiiliği için bir sembol isim haline gelmiş olması. Yani direkt sokaktaki muhafazakar Şii'nin bizzat kendisine bir saldırı müdahale gibi algılamasını mümkün kılacak bir fotoğraf açıkçası. O bakımdan çok kuvvetli bir itiraz, protesto söz konusu. Zaten Cuma'dan itibaren önce Kasım Süleymani'nin naaşı biliyorsunuz Necef'e götürüldü. Hazreti Ali'nin etrafında tavaf ettirildi. Sonra şimdi İran şehirlerinde geliyor. Bugün Tahran'da son cenaze namazı kıldıracak dini lider Ali Hamenei. Yani dolayısıyla günlerdir on binlerce, yüz binlerce insanın, bugün belki de milyona yakın insan bir araya gelecek Tahran'da, ayakta olduğu bir fotoğrafı üretti bu saldırı. Yani dolayısıyla bu saldırı ikliminde verilen demeçler, bunun intikamını alacağız, karşılığı çok korkunç olacak, işte hiçbir Amerikan askerine rahat yok Orta Doğu'da gibi, genel olarak işte Hizbullah lideri Nasrallah'tan başlayarak diğer bölgesel liderlere ve İran liderlerine kadar tutturulan dil, bu konjonktür biraz da bu iklimin, bugünkü infialin ve konjonktürün dili olarak değerlendirilmesi gereken bir dil. Yani ben bu kadar yüksek perdeden çatışmayı göze alan bir Amerika'ya karşı, yani bu kadar yüksek perdeden yeni bir cevap verilmesinin öyle kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani çünkü bu kıyametin başlangıcı anlamına gelecektir ve bu kolay bir şey değil. Yani ne cevap verecekler? Orta Doğu'daki Amerikan askeri misyonunun en üstündeki komutanlarının birini mi hedef alacaklar? Böyle bir şey korkunç olur sonuçları itibariyle. Yani dolayısıyla burada ben bu infialden sonra bir miktar daha rasyonel, daha akılcı bir çizgide evet bir cevap vereceklerini, ama Trump'ın ve Amerikalıların tahammül edebileceği sınırlarda bir cevap olacağını düşünüyorum açıkçası bu cevabın. Bir cevap verilecek ama bu zamana yayılacak bir cevap olacak. Belki de bu cevap Amerika'nın bölgedeki müttefiklerine dönük demek için de bir cevap da olabilir. Körfez ülkelerinden bahsediyorum. Suudi Arabistan'dan söz ediyorum. Irak için de bir cevap daha keza yine verilebilir.
İsrail
söz konusu olabilir. Sürece dahil olabilir. Şimdi uluslararası planda yapılan değerlendirmelerde bir kısım insanlar artık sıcak savaşın başladığını, bunun süreceğini iddia ederken, daha geniş bir kesim burada sağduyunun devreye gireceğini, çatışmanın sınırlı bir alanda kalacağını, yönetilebilir bir mahiyet alacağını düşünüyorlar, iddia ediyorlar. Benim şahsi kanaatim de bu. Yani yönetilebilir bir sınır içinde kalacak. Gerginlik sürecektir diye düşünüyorum. Aksi halde sonunda Amerika'nın da yönetemediği bir boyuta işin gitmesi Amerika'nın da ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir. Peki. Veremeyebilir. Diğer taraftan da bir cümle daha kurayım size sözü devretmeden. Ayrıca bu saldırı Amerikan iç kamuoyunda da büyük tartışmaların sebebi oldu. Yani Amerika'da da iki gündür şeyler var. Savaş karşıtı bu saldırıya karşı protestolar, eylemler var. Yani Amerikan iç kamuoyunda da Cumhuriyetçilerin tabanını oluşturan bildiğimiz sosyolojide bir memnuniyet yaratmasına ve Trump'ın pozisyonunu bir miktar restore etmiş gibi görünmesine rağmen Amerikan geniş kamuoyunda da Trump'ın kendini kurtarmaya dönük bir hamlesi olarak bu algılanıyor ve bu çatışmaya ve savaşa hayır sesleri yükseliyor.
Peki devrim muhafızları açısından düşünürsek yerine gelecek isim boşluğunu doldurabilir mi Süleymaniye'nin? En son onu sorayım ben.
Bu çok zor. Yani Kasım Süleymani demin dediğim gibi direkt dini lidere bağlı. Kendi karizmasını kendi yaptıklarıyla üretmiş. Belki de son 10-15 yılda Orta Doğu'da sınırlı bir Şii coğrafyada Şii etkisini muazzam artırmış. Bu yaptıklarıyla da Şii coğrafyada bir karizma üretmiş bir askeri liderden bahsediyoruz. Aynı zamanda siyasi roller ve misyonlar üstlenmiş bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla onu yeni bir generalin, yeni bir askerin doldurması çok mümkün olmayacak. Çünkü o sadece bir general değil, hikayesiyle bir general. Yani dolayısıyla bu hikayeyle beraber güçlenen bir figür. Dolayısıyla o kolay değil. Aynı zamanda bu hikaye sadece sempatiyle Şiiler tarafından olumlu bulunurken geniş Sünni coğrafya bakımından nefretle karşılanan bir figür. Çünkü bu çatışmaların önemli bir kısmı Sünni coğrafyada gerçekleştirildi Kasım Süleymani tarafından. Dolayısıyla Halep'ten Musul'a kadar, Diyala'ya kadar geniş bir coğrafyada Sünni Arap dünyada da nefretle karşılanan bütün bu saldırıların, baskıların, katliamların sebebi olarak görülen bir figürdü aynı zamanda.
Evet. Peki. Peki bakalım bundan sonra neler olacak hep birlikte
İnşallah
göreceğiz.
İnşallah daha ileri bir sıcak çatışmaya dönüşmez süreç.
Evet umarız. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni Gün.